Ana, üçüncü kaset B yüzü. Ana elindeki mektubu gösterirken gözlerine gülüşüne bir sevinç parlaklığı vermeye gayret ederek "Oynatsa da yeri var, sahiden haber geldi," dedi. Yola çıktığı vakit herkes kadıncağızın peşine takıldı. Çünkü arkadan gelen küçük oğlan ağzı kulaklarında her sorana babasından mektup aldıklarını söylüyordu. Kız kardeş de çocuğun eteğine yapışmış koşuyordu. Kış günü işlerinde acelesi olmadığından aylak oturanların hepsi toplandılar ve böyle bir alay kalabalığının baskısından neye uğradığını şaşırıveren yazıcının evine doldular. Adam işi öğrenince mektubu aldı, bir yol evre çevre zarfa baktı, sonunda sanki asıl sorulan şey buymuş gibi ağır aksak "Kocanızdan geliyor bu mektup," diye yumurtlayıverdi. Ana, "Ben de öyledir," dedim de cevabını verirken kalabalığa katılan köyün ayaklı tellalı dul kadın da yazıcıya doğru "Başka hangi erkekten gelecek ki ababa?" dedi. Bu sözün üzerine her ağızdan kahkah bir gülmedir koptu. Yazıcı ağır ağır okumaya koyuldu, batırtı kesildi. Ana, çocuklar, herkes can kulağıyla dinliyordu. Yazıcı da her kelimede dura dura ne manaya geldiğini iyice anlatıyordu. Böylelikle bilgisini köylülerin kafasına dank ettirmek istiyordu. Hem ne de olsa yazı dili başkaydı, öyle konuşma laflarına benzemezdi. Ana kendi yazdırmış olduğu sözleri sanki ilk defa işitiyormuş gibi her kelimede başını sallaya sallaya dinliyordu. Sıra para bahsini anlatan satırlara gelince yazıcı sesini bir perde daha yükseltti ve can alıcı cümleyi tane tane okudu. Etrafını saranların ağızları bir karış açılmıştı. Hepsi birden sordular. "Kaimede içinde miydi?" Kadın başını salladı. Avcunu açıp kendi parasıyla değiştirdiği kağıdı gösterdi. Şaşkınlıktan alık alık bakan yazıcıya uzattı. O da huşu ile "Doğru. Bir 10 sayısı görüyorum. Zahir bu. 10 gümüş paranın karşılığına geçiyor demek olacak." Herkes sırayla parayı elden gözden geçirdi. Kâr paranın üzerinde general kılıklı şişko bir adamın resmi vardı. Köyün baş dedikoducusu dul kadın bunu görünce şaşırı kaldı. "Aman kardeş, kocan ne kadar da değişmiş," dedi. Çünkü kadın bu resimdekini ne vakittir ortalardan yok olan komşuları sanmıştı. Kimse de hayır diyemiyordu. Çünkü bu resmin ne demeye geldiğini anlayan yoktu. Sadece ana atıldı. "Hayır, bu kocam değil canım. Ben bilmez miyim?" dedi. Düşünceye daldılar. En sonunda yazıcı ortaya şu lafı attı. "Bu efendisi olacak, efendisi," dedi. Herkes yeni baştan resmi görmeye kalkıştı. Ve hepsi de kağıt paranın üstündeki adamın amma da zengin halli, besilli, kibar biri olduğunu söyleyerek hayran kaldılar. Ana parasını katlayıp avucunda sıkı sıkı tutarken köylüler şaşkınlıktan hasetten küçük dillerini tutmuş gibi susup duruyorlardı. Mektup işte böylece okunup bittikten sonra ihtiyar adam onu tekrar zarfına koydu. Vaaz verir gibi bir hal takınarak "Çok talihli bir kadınmışsın doğrusu. Böyle koskoca bir şehirde kolayca iyi bir kapı bulacak kadar becerikli koca nerede? Hele oralarda para harcanacak. Adamın kapanı düşürecek öyle şeyler varmış ki böyle güzel güzel eline geçen aile gönderen erkek zor bulunur," dedi. Köylüler adeta saygıyla ona yol açtılar. Ana göğsü kabara kabara evine doğruldu. Çocuklar da peş sıra gidiyor anılarının zaferini paylaşır gibi bir hal takınıyorlardı. Döner dönmez olanı biteni ihtiyar neneye güzelce anlatmak lazımdı. Sıra üçüncü kefenli kırkası için oğlunun yazdıklarına gelince zavallı ihtiyarın ağzı büsbütün kulaklarına vardı. Sevinçten, keyfinden dizlerini döve döve çatlak sesinde bir özleyiş titremesiyle "Ah ne evlat doğurmuşum ben, ne evlat! Yeryüzünde hiçbir eşi yoktur onun. Şehir kumaşı bu. Güzel olmaz mı hiç? Kim bilir ne sağlamdır," dedi. Sonra da dalgın dalgın adeta tasalanarak "Ama gerçekten dediği kadar sağlamsa eğer, hey gidi hey, onu da ötekiler gibi ölmeden paralayamam. Artık sonuncu kefenim olur bu benim. Ha ne dersin gelin?" dedi. Küçük oğlan babaannesinin böyle dertli dertli söyleyişini duyar duymaz atıldı.
Hiç dediği koca nene iki tanesini paraladıktan sonra bunu neden eskitemeyecekmişin? İki kattan fazla dayanacak değil ya.
Bu sözlerle kadıncağız yine gayrete geldi. Torununun aklına fikrine hayran ola ola gülmeye başladı. Gelinine de şöyle dedi.
Oğlumun dediklerinin hepsini de ne güzel zihninde tutmuşsun ha kızım. Sanki ezberi okuyor gibiydin.
Kadın yavaşça, ya öyle çok iyi zihnimde kaldı diye cevap verdi ve yalnızca evinden içeri girdi. Kapısının arkasında ayakta durup sessizce ağladı. Mektupta para yerine geçen o üstü resimli kağıt parçası da artık onun gözünde yanıp kül olmuş gibiydi. Yalnız kalır kalmaz bütün manaları, bütün kıymetleri silinip gidiyordu. İşte böylece tasarlanan planı yerini buldu ve artık köyün içinde kimse ana ile şakalaşmaya alaya kalkışmadı. Kocasının başını alıp kaçmış olmasına iğneler yollu kinayeler tükendi. Hatta anaya bu sefer de yüzünü kızdırmak, katı yürekli gibi gözükmek vazifesi düştü. Çünkü böyle kağıt bir parası olduğu, her yılda eline yine buna benzer bir para geçeceği duyulduktan beri gizli gizli borç istemeye gelenler vardı. Bu çağrı ilk açan ihtiyar yazıcı oldu. Arkasından da işsiz güçsüz oturan erkeklerden birkaçı karılarını yollayıp ödünç para istettiler. Zavallı ana veremem demek için zorluk çekiyordu. Çünkü köyün içinde hepsi de hısım akraba sayılırdı. Hatta aynı Lee ismini taşıyorlardı. Kadıncağız aklına ağzına ne gelirse onu söylüyor, bu parayı eski bir borçlarını verdiklerini ya da harcadıklarını anlatıyordu. Kapıların önünde çene çalarken anaya kinayeli bir laf atıyorlar, geçimin zorluğundan dem vuruyorlardı. Dedikodu meraklısı dul kadın mahsustan ona duyurmak için avuç içi kadar bir kumaş parçasının, bir dikiş iğnesinin, terlik işlemelerinde kullandığı 2-3 tap ipliğin ne kadar ateş pahasına alındığından yana yana şikayet ediyor. Zavallı kadıncağıza, hoş sözüm sana göre değil ya kızım. Sen maşallah hem şu nankör topraktan kazandığını kazanıyorsun, hem de üstelik çalışıp paralarını sana yollayan elmas gibi bir kocan var. Öyle bizim gibi bir eğre 2 kuruş verirken elbette sarhan nöbetleri geçirmezsin diye taş atıyordu. Bazen de erkeklerden biri ortaya söylüyormuş gibi. Köyümüzde böyle zengin bir kadın olduğu duyuldu. Hayra yormam bunu ben. Bala nasıl sinek üşüşürse para da öyledir, hırsız çeker, diyordu. Gün geçtikçe bu kağıt paranın yüzünden başına gelen belalar artıyor gibiydi. Böyle yapılan dedikodular, bitip tükenmek bilmeyen sorgular, gelip bu acayip resimli kaimeyi görmek isteyenler, bir tarafa kadıncağızın kendi de parayı böyle kağıt halinde görmeye alışmadığından adeta korkuyor, yadırgıyordu. Onlara ya sıkı bir rüzgara kaptırıverirse, ya fare de gelir, kağıt parçası değil mi? Kemire verirse ya da çocuklar, şeytanın işi yoktur, ellerine bunu geçirip kıymetini anlayamadan yırtıverirlerse. Bunların hepsi de olan şeyler değil miydi? Kadın gitgide bu paraya karaz olmaya başladı. Toprak duvarın oyuğundan küflenip çürür korkusuyla tutup onu pirinç sepetinin içine saklamıştı. Gidip gelip yerinde duruyor mu diye bakıyordu. Sonunda artık o kadar üzülmeye başladı ki bir gün emmioğlu kasabaya giderken arkasından koştu usulca. Kuzum komşum, şu kağıt parçasını al da bana şöyle avucumun içinde katı katı duyacağım gümüş parayla değiştiriver. Neden dersen bununla birkaç kuruşum olduğunu bile anlamıyorum. Hepsi elimden uçup gidecekmiş gibi geliyor bana, dedi. Emmioğlu başını salladı. Helal süt emmiş, özü sözü doğru bir adam olduğu için bu kağıdın yerine âlâ kusursuz gümüş paralar aldı. Döner dönmezse getirdi bunları. Ananın gözü önünde çın çın birbirine vurarak ne has olduklarını gösterdi. Kadıncağız nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Adamın bu iyiliği altında kalmış olmamak için yarı ağızla, ''Hadi bir tanesinde senin olsun komşum, benim için zahmete girdin, harman vakti de az mı yardım ettin de, karın da gibi, bilirim sana para lazım.'' dedi. Adam dik dik paralara baktı. Kendi de farkına varmadan İçi gide gide gözlerini kırpıştırdı. Nefesi tutuldu ama razı olmadı. İyi yürekli, vicdanlı bir adam olduğu için de Yuşa'ya veririm korkusuyla hemen acele acele. İstemem yenge, yalnız bir kadınsın. Benim gücüm kuvvetim yerinde daha. Çalışır kazanırım demek kuvvetini buldu. Kadın çiğ süt emmiş insanlığın ne kadar iyi yürekli de olsa çil çil paraların karşısında pek fazla dayanamayacağını bildiğinden hemen üzerlerine bir acele düğümü bastı. Başın sıkıya gelirse hemen istersin, sana borç veririm dedi. O gece çocuklarla ihtiyarını fosur fosur uyurken ana usulca yatağından kalktı, mumu yaktı, çapasıyla yerde bir delik açarak toprak bozmasın diye bez bez üstüne sarıp düğümlediği 10 tane çil gümüşü güzelce yerleştirdi. Camız ağır ağır başını çevirdi, bön gözlerle ona baktı. Yatağın altındaki tavuklar uyandılar, hafif hafif gıdaklayarak kah gözlerinin birini, kah da ötekini çevirerek bu acayip işe baktılar. Kadın deli iyice örttü. Ondan sonra yeri hiç belli olmasın diye çiğnedi, mumu söndürüp tekrar yattı. Büsbütün uyumamıştı ama garip bir rüya alemine daldı. Deliye gömdüğü paranın kendi parası, ekini biçe biçe yorgun, sızılı belini her tutam toprağa alnının teriyle kazanılmış bir para olduğunu unutmuş gibiydi. Sanki bu çil çil gümüşleri sahiden kocacığızı göndermişti. Kendi kendini buna inandırıyor ve para kendi kazancı olmaktan çıkınca adeta daha geniş, daha önemli bir anlama bürünüyordu. Yaralı, dertli yüreğinden mavi elbiseleri almak için kaptığı paraların yerine gönderdi bunları. Hem de eksiği yok, fazlası var diye geçirdi. Sonra da kocasının yaptıklarını affetti ve uyudu. Günler geçip de kağıt parayı görmek isteyenler oldu mu sakin sakin. Değiştirdim ben onu. Bildiğimiz paralardan aldırdım, harcadım diye cevap veriyordu. Köyün meşhur dulu bunu işitince şaşkınlığından ağzı öyle açık kaldı. Az kalsın geveze çenesi düşecekti. Aa, üstüme iyilik sağlık. Hepsinde mi harcayı verdin kardeş? Diye bağırdı. Ana gülümseyerek hiç yanına kaçmayan bir halle. Şaşacak ne para bunda iki yüzüm. Nasıl olsa ayalim yine göndermeyecek mi? Ben de yeni bir tencere, biraz kumaş, öteberi aldım, bitti gitti. Sen kendin de söylemiyor muydun? Her şey ateş pahasına çıkmış zaten, dedi. İçeri girdi ve bir zamanlar geliverecek ümidiyle kocası için dikmiş olduğu mahut elbiseyi göstererek hem yolladığı paradan buna da verdim, diye övündü. Gelenlerin hepsi de birer birer kumaşı ellediler. Çiftler gibi yaparak cinsine baktılar, pek beğendiler. Dul kadın da istemeye. Doğrusu ya, pek hanım kadınsın ha canım. Baksanıza, kocasının gönderdiği parayı bile kendi üstü başı çocukları için saklamamış da yine erkeğini harcamış demekten kendini alamadı. Kadın hiç bozmadan, ne sandın ya gözüm? Karı koca biz birbirimizden çok hoşnutuz. Hem dediğim gibi değil. Bu sefer kendimi de düşündüm. Kuyumcuya para bıraktım. Bir çift küpeyle parmağıma da bir yüzük yapacak. Kocam ne vakittir der dururdu. Zaten kenara az buçuk bir para korkumaz. Bana takıp takıştıracak bir şeyler almak isterdi. Bu sözlere ihtiyar nene de kulak vermişti. Hemen atıldı.
Evlat değil, elmas doğurmuşum ben. Yeryüzünde işi bulunmaz onun. Haberiniz yok mu? Bana da üçüncü kefenle kırkama diktirmeye, oralarda satılan kumaşların en alasını alıp getirecek. Dostlar başına böyle evlat, dostlar başına, dedi ve emmi oğlunun karısına dönerek, Allah sana da böyle bir oğul versin kızım. Baksana karnın tuluma dönmüş, gayrı sabahlık akşamlık, diye gülümsedi. Akşam olmuş, karanlık çöküyordu. Kadınlar gülüşe gülüşe çekildiler. Onlar gider gitmezse anayı bir pişmanlıktır sardı. Yeni bir yalanla başını tekrar derde soktuğunu üzülüyordu. Söylediklerim yetişmiyor muydu sanki? Şimdi bir de küpe yüzük alacak parayı nereden bulacağım? Ama ne yapıp yapıp bulmalı bunu? Yalanım çıkmamalı ortaya, diye düşünüyor. Yüklendiği bu yeni ağırlığın altında beli bükülmüş gibi eli kolu düşük içini çekiyordu.
7. Bölüm. İlkbahar bir yol daha vardı geldi. Ana da yine dişini sıkıp dört elli tarla işlerine sarıldı. Artık oğluna da yardım ettiriyordu. Hayvanı kullanmayı öğretiyordu. Çocuk daha saban sürecek yaşa gelmemişti. Kavruk kaldığından çelimsizceydi de. Onun için sadece camızın arka sıra koşuyor, yazı taşı rengindeki sert kılı sırtına vurup duruyordu. Ama hayvanın derisi öyle kalındı ki yavrucak ne kadar ıkına sıkına vursa ona gene de telini bile kıpırdattıramıyordu. O vakit ana kamış dalın ucuna çuvaldız gibi sipsivri bir şey taktı. Hayvanı o şaşılacak gevşeklik ve uyuşukluktan çıkarmak için bunu kullanmasını söyledi. İhtiyar nine büsbütün yaşlandıkça tembelleşti. Yemek içmekten başka her şeyi unuttuğundan artık küçük kıza da bazı ufak tefek şeyler gördürüyorlardı. Koca bunak ancak son doğan mini mini torunu her vakitki yaygaracılığıyla her bir şey tutturdu mu yerinden kalkabiliyordu. Çünkü ona pek tutkundu. Böylece de küçük kız öğle yemeğinin pirincini dereye gidip yıkamayı öğrenmişti. Yalnız bu işi ötekiler tarlaya gitmeden yapması lazım geliyordu. Zira gözleri pek zor seçtiğinden hesapta suya düşüp boğulmakta vardı. Ufak boyuyla tencerenin kapağını bile daha zor yetiştirdiği halde pirinç lapasını pişirmeye, onların dönüşünü hazır tutmaya çabalıyor, alışmaya başlıyordu. Anası ona ateş yakmasını, alevlere hız vermesini öğretti. Küçük kız bunu da pekala becerebiliyor. Duman dışarı taşıp gözlerine kaçınca sulana sulana yanmalarına sessizce dayanıyordu. Hiçbir zaman canının acısını söylemiyor, şikayet etmiyordu. Çünkü babaları yokken anacığının dört bir yana yetişmek için nasıl çalıştığını görüyordu. Yalnız işi gücü bitince evin öğle vakti bile karanlık olan bir köşesine büzülüyor, hep üstünde taşıdığı bir bez parçasıyla şırıl şırıl yaşları akan yaralı çipil gözlerini siliyor, elinden geldiği kadar dişini sıkıp ağrıya, acıya katlanıyordu. İyi havalar başlar başlamaz küçük oğlan yürüdü. Kışın canı emeklemek bile istememişti. Çünkü içi pamuklu elbiseleri o kadar ağırdı ki düştüğü vakit yerden doğrulamıyor, biri gelip de onu kaldırıncaya kadar bekleyip duruyordu. Önüne çıkan her şeyi canı ne çekerse yiyor, topaç gibi büyüyordu. Anası hala onu emziriyor, bundan garip bir de zevk duyuyordu. Küçük oğlan akşamüstü onu daha avludan karşılayarak bu pörsümeye başlayan memeleri çeke çeke getirebildiği birkaç damla sütü sömürmek için kucağına atıldıkça kadının içine gizli çok tatlı bir teselli doluyordu. Ilık bir ilkbaharın ortalarına doğru gelinmişti. Kadıncağız yanında oğlu ile sabahtan akşama kadar ölesiye uğraşıyordu. Çift sürme işi şöyle böyle yapıldı, sona erdi. Saban çizgileri vaktiyle kocası sürer, kadın da tohum saçarkenki gibi düz düz ve o derinlikle olmamıştı ama gene de iyi kötü pazara götürüp satacakları fasulye, lahana, turplar ekilip bitilmişti işte. Yağ çıkarmaya yarayan kozalar yine tomurcuklandı. Baş verip sarı altın çiçekler açtı. Ana o kadar çok çalışıyor, akşam oldu mu öylesine yorgun düşüyordu ki başını yastığa korkumaz kurşun gibi bir uykuya dalıyordu. Zorla uyanıyor, böylelikle de erkeği unutuyordu. Ama günün birinde bu aklına geliverdi. Emoğlu'nun karısı doğuracaktı. Sancısı tutar tutmaz çocuklardan birini saldı. Hem kardeşi gibi seviştikleri hem de en yakın komşu olduğu için anayı çağırdı. Çocuk vardı. Akraba yengeyi tarlada buldu. Tatlı ılık bahar esintisi kadının bol yeleğinden içeri üflüyor, ter taneleri daha belirirken onları kurutuveriyordu. Küçük haberci ötelerden bağırdı hemen. Yenge, yenge, annemin vakti gelmiş. Aman acele etsin, tez gelsin. Bu işte ne hamaret olduğunu bilir o dedi. Otur da bekliyor. Çocuğu sen alacak mısın? Ana eğildi, yerden doğruldu. Peki, peki, geliyorum diye cevap verdi. Oğluna dönüp, al çapamı, ben yokken elinden geldiği kadar şu fasulyeleri çapala. Öncekiler dolduğu gibi hamarat çıkarsa gene bir saatin içinde döner gelirim dedi. Genç kadın hemen kesilme yolları saptı. Kız da arkasından koşuyordu. Böylece hızlı hızlı giderken bu güzel havada bir büyü saklıymış gibi içinde ne vakittir duymadığı hoş ılık bir şeyler doldu. Bu vadi, bu dağlar, bu bayırlar her gün gözün önündeydi ama o iki büklüm durup dinlenmeden öylesine çalışıyor, uğraşıyordu ki başını kaldırıp dünyasına bakmayı bile akıl edemiyordu. Kafasını tarlalarına, evine vermiş, gözleri topraktan, işinden, gücünden ayrılamıyordu. İşte şimdi gözlerini kaldırdı ve gördü. Söğütler tazecik pırıl pırıl yeşil yapraklarla örtülmüştü. Armut ağaçlarının olgunlaşmış beyaz çiçekleri rüzgara kapılmışlar, uçuşuyorlardı. Yer yer taze yeşilliklerin arasından donanmış nar ağaçlarının ateş gibi kızıllıkları göz alıyordu. Sıcak bir rüzgar vakit vakit birdenbire esiyor, sonra da hemen yetişiveriyordu. Esinti kesildikçe ortalığı kaplayan şu ılık derin sessizlik içinde sürülmüş, tarlalardan yükselen toprak kokusu mu, yoksa rüzgar çıktıkça insanın nefesine dolan çiçek kokuları mı daha hoş ve güzeldi, ana kestiremedi. Sadece sık sık değişen, kah durgun, kah da ani esintilerle yüzünü, kollarını, saçlarını okşayan, dağıtan bu sırlı hava içinde birdenbire güçlü, kuvvetli, hayat dolu genç vücudunun varlığını hissetti. Yeni ve sonsuz bir erkek isteğiyle kıvrandı. Evlenelden beri hemen hemen her baharda çocuk doğurmuştu. Ne çare, bu sefer kısır kalmıştı işte. Vaktiyle karnında çocuk taşımasını ne tabii bulur, bunu daima tekrarlanacak bir iş yerine koyardı. Oysa şimdi gözünde büyüyor, bugüne dek kıymetini anlayamadı, işsiz bir mutluluk şeklini alıyor, yalnızlığını düşündükçe acısı dayanılmaz hale giriyordu. Sanki adeta memelerini sancıyordu, sızlıyordu. Kocası dönüp gelmezse artık bir daha onlara süt olmayacaktı. Karnının içinde canlı bir varlığın kımıldadığını hiç duymayacaktı. Kavurucu isteği birden boğuk bir çığlık haline dışarı taşıdı. Of, gelsene, gelsene artık, diye bağırdı. Daha doğrusu böyle bir çığlık kopardığını sandı ve çocuğun kulağına gitti mi acaba diye birden durdu. Ama dudakların arasından ses haline bir şey çıkmamıştı. Sadece rüzgarın hışırtısıyla nar ağaçlarından birinde keyifli keyifli öten bir kara tavuk sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Ama Emmo'nun evine varıp da odadan içeri girince zavallı gebenin o her zamanki güler yüzünün yerinde ağrıdan karışmış, ter içinde kalmış suratını görür görmez vücudunda sanki doğacak olan o kadın değil de kendisiymiş gibi anlaşılmaz bir ağırlık, dolunluk duydu. Çok geçmeden yavruyu aldı. Bir şeylerle sardı, sarmaladı ve tarlaya dönmeye bol bol vakti varken nedense gidemedi. Hali kalmamıştı. Bacaklarında garip bir takatsizlikle evine doğru yürüdü. İhtiyar nene onu görür görmez sordu.
Nereden çıktın geldin ayol? Yemek zamanı oldu mu? Karnım daha acıkmadı ya, dedi.
Sonra da ellerini gözlerinin üstünde tuta tuta küçük kız çıktı.
''Vakit mi anne, ateşi yakayım mı?''
diye sordu. Kadıncağız hiç umursamayan bezgin bir sesle ''Yok, daha erken, çok halsizim, azıcık dinlenmeye geldim.'' dedi, gitti, yatağına uzandı. Kadına garip bir hırs büyüdü. Gözleri karardı, çocuğunu kaptı, sıkı sıkı göğsüne bastırdı, kucakladı, memesini çıkardı. Zorla yavrusunu emzirmeye kalkıştı. Yalnız çocuk böyle hoyratça sıkılıp sarılmaya alışık olmadığından şaşaladı. Hem karnı da daha acıkmadığından, canı oyun istediğinden tepinmeye başladı, anasını itti. Kadına garip bir öfke bürüdü. Gözleri karardı. Çocuğunu pataklayıp hızla yeri bırakıverdi. O bir avaza bağırırken kadın da ''İçim istemezken gelip emmeye kalkarsa da tam canım sana meme vermek ister kacağızına.'' diye azarladı. Oğlunu yere kapanmış, bağıra bağıra ağlar görmekten adeta acı bir zevk alıyordu. Yaygarayı duyan babaanne telaşlı telaşlı seslendi. Küçük kız da kardeşini kaldırmaya koştu. Zaten genç annenin iç kasırgası yetişiyordu. Kıza bırakmadı. Eğilip mini miniyi kendisi kaldırdı. Üstünü başını silkti. Göz yaşından sır sıklam olmuş yüzce izini elinin tersiyle kuruladı. İç sıkıntısının, talihsizliğin acısını çocuktan çıkardığına pişman olmuştu. Ama o günden sonra yavrucak Mehmet'ten yüz çevirmeye başladı. Ananın elinde kala kala bir boy emzirme kalmıştı. O da böylece uçtu gitti. 8. Bölüm. Bu kadının içinde ta kızlık zamanından beri kesi bir ateşlilik saklıydı. O başka kadınlar gibi öyle her geçen erkeğe bakayım, göz süzeyim demezdi. Kendi kendisinin bile ta derinliklerine varamadığı içli kapalı bir yaratılışı vardı. Evlenmeden önce yalnız kaldığı zamanlarda zihnini erkek denilen sırlı düşünce kurcalamaz, benliğini, muammasını çözemediği garip istekler sardı mı, o bunları aldırmaz, ne niçin, ne de nereden geliyorlar diye bilmeye, anlamaya çabalamazdı. Önündeki işini yapa durur, sessiz bir bekleyişle bu isim takamadığı heyecana dişini sıkar, dayanırdı. Ancak evlendikten, bir erkeğin ne demek olduğunu dosdoğru öğrendikten sonradır ki karanlığı azıcık aydınlandı ve gözü açıldı. Vakit vakit varlığını saran o dilsiz, derin istek hamleleri adeta böylelikle imdikten çekilmiş gibi oldu. Kocasına darıldığı, öfkeli zamanlarında bile kadın artık onsuz yapamayacağını, yaşayamayacağını anlar bir hale girdi. Bazen bu beklemek, sabretmek nedir bilmeyen istek duygusu, içine fırtına habercisi bulutlar gibi koyu bir şiddetle kaplar, sevdiği erkeğe karşı sebepsiz, hırçın öfkeler şeklinde belirir ve sona erinceye kadar sürer dururdu. Kocasına sarılıp, ezeli, basit bir adete uyarak isteğini doyurduktan sonra rahatlar, durgunlaşırdı. Ama ne tuhaftır ki ona sadece erkek yetmiyordu. Erkeği için peydahlaması, etin içinde bir çocuğun canlanıp şekillenmesi lazımdı. İsteği bir de buydu. Ancak o zaman yaptıklarının tamam olduğuna inanç getirirdi. Karnının içinde çocuğunun kımıldamaya, büyümeye başladığını duyunca tam bir saadetli, yüzü gözü ışıl ışıl nurlanır, yarımlıktan çıkıp sanki tamamlanmış gibi bir his içinde kalırdı. Yumurcaklar bacakların arasında dolanıp durdukça, bağırıp ağladıkça, varı yoğdu durdukça kızar, öfkelenir, canı burnuna gelirse de ne vakit kendinde yeni bir gebelik belirtisi sesi, hemen benliğinde tatlı bir haz, adeta iyice doymuş, dinlenmiş, uyumuş gibi, vücudunda artık hiçbir şey istetmeyen, aratmayan zevkli bir tokluk duyardı. Daha kızlığında bile babasının yanında bu köyün belki azıcık büyükçesi kendi kasabacığında yaşarken de yeni doğmuş çocuklara bayılırdı. Babasının evinde boy boy bir alay çocuk vardı. Kendi en büyükleri olduğundan onları analık ederdi. Bazen koca günün işleriyle yorgun düşer, akşamüstü yumurcaklar bacakların arasında dolaşıp durdukça sıkılır, "Çekilin başımdan!" diye bağırırdı ama gene de onlara çok düşkündü. Sevmeden yapamazdı. Yavrucakların ufacık tefecik oluşlarında içini sızlatan bir cana yakınlık bulur, ya kendi evlerindeki ya da komşularındaki minnacık çocukları gördü mü onları kucakladığı gibi kaldırır, başlarını yüzüne dayar, kokularını derin derin içine çeker, kollarında sallar, inniler söylerdi. Bundan anlayamadığı garip bir haz duyardı. Ona sığınır gibi, kudretsiz bir hali olan küçüklük, tazelik kokan her şeye karşı yüreği titrerdi. Bahar vakti yumurtalarından çıkan civcivlere, ördek palazlarına bayılırdı. Küçücük ipek böceklerini beslemeyi, büyümelerini seyretmeyi de pek severdi. O incecik, minnacık canlı iplik parçası gibi şeylerin semizleşip kalınlaşmalarına bakmaya doyamazdı. Kozalarını çatlatıp kanatlı kanatlı çıkarak kelebek kelebeğe çiftleşirken sanki bu hevesi, sonra da bu doyuşu o kendi benliğinde duyar gibi olurdu. Bir gün baba evindeki çocukların hepsi büyümüş, kendi de gelinlik çağı gelmişti. Duygularını hiçbir erkek varlığının kamçılayamamış olduğu tarzda içini hissini uyandıran bir şey oldu. Komşularından birinin daha emeklemeye bile başlamamış küçük bir erkek çocuğu vardı. Dost yuvarlak, yüz yuvarlak, anadan dolma, çır çıplak bir bebek ki koca yaz büyürecek bir ablası onu bir bezle sırtına bağlayarak gezdirip durmuştu. Bizim çocuk sevdalısı gelinli kız da bir gün bu bezi çözmüş, yavruyu kucağına almıştı. Sırtındaki yükten kurtulan küçük kız artık sevine sevine oyuna koşabiliyordu. Çünkü o günden sonra Aydil'de suratlı mini mini oğlan bedava candan bir bakıcı bulmuştu. Çocuğu kucağından indirmiyor, üstüne fındık oturacak gibi tombul tombul elciklerini, yuvarlacık yanaklarını, pembe ağzını öpüyor, kokluyor. Nereye gitse ata bindirir gibi onu sırtına alıyor, gezdiriyordu. Kendi anası, kız, bu evde istediğin kadar çocuk yok mu, artık doğurmaktan kesildim diye şimdi de el alemin yumurcaklarına mı koşacaksın diye bağırdıkça, bu minnacıklara bayılıyorum anne. Galiba ömrüm oldukça bıkmayacağım bu küçüklerden diyordu. Gitgide bu çocukla şır neşir ola ola kendi de farkına varmadan içinde sonsuz ateşli bir istek duydu. Kadınların çoğu gibi o da erkek çocuk istiyor. Bunu ileriki günler için bir hak biliyordu. Ama durgun bakışlı, mini mini tosun olan kızın ruhunda bu emeli sadece uyandırmakla kalmadı. Bu isteği öylesine körükledi ki oyun gibi başlayan şey daha köklü, daha ileri bir hal aldı. İçinde neye ve nereye karşı duyduğunu bilmediği derin sırlı bir ateş yanmaya başladı. Küçük oğlanı kucağına aldığı zamanlar herkes tarlada veya mutfakta uğraşı dururken o bir bahane bulup çocukla yalnız kalmaya bakıyordu. Mini mininin ufacık ablası da bu işten memnundu. Kardeşini seve seve kıza bırakıyordu. O çocuğu kucağına alıyor, kulağına mırıl mırıl türlü güzel şeyler söylüyor, ninniler tutturuyor, kollarındaki tombul şeyin kendinden geçip uyumasını hiçbir şeyden almadığı bir zevkle seyrediyordu. Üçüncü kasetin sonu.